Ayrım 36, sayfa 454. Şah çocuğa ve pilota kendilerini kamp alanına götürmesini emretti. En ufak bir itiraz gelmedi. Aslında yalnızca Beck'in elindeki silah bile motivasyon için yeterliydi. Ancak Şah'ın gösterdiği benzer durumlar için taşıdıkları CIA kimliklerinden birini göstermesi pilotu da genç nişancıyı da sonsuza dek bu gezegenden yok olma korkusuyla titretmişti. Pilot helikopteri uygun bir açıyla ağaçların arasından geçirip gökyüzüne çıkarırken soluklarını tuttular. Sağa ya da sola en ufak bir yalpalama pervanelerin ağaç dallarına takılmasına yeterliydi. Biraz hızlı yükselmek pilot kabinini çarpma tehlikesi anlamına geliyordu. Biraz alçak kalmaksa helikopterin belli bir açıyla aralarından sıyrılıp geçtiği araçlardan birine bindirmek demekti. Bu öylesine ustaca bir kalkıştı ki yukarıdan bakan biri ancak dağların arasından gizemli bir şekilde yükselen bir helikopter görebilirdi. Ağaçların arasından kurtulup yükselirken Şah cep telefonunu çıkarıp o anda yardımcı olabilecek tek kişiyle bağlantı kurmaya çalıştı. Aleman konuşuyor. Sizin için ne yapabilirim? Ale, benim Şah. Neler oluyor? Tam olarak Ridley'in PDA'sı üzerindeki ölçülere baktı. 8 dakika 33 saniyemiz var. Richard Ridley'in PDA'sından verilen sinyalle uzaktan kumandayla aktive edilen bir patlamayı durdurmak için. Aleman homurdandı. Yine neyin peşindeler? Buradaki vadinin altında çok zengin doğalgaz yatakları var. Onları ateşleyip bütün şehri ve vadiyi binlerce insanı havaya uçurmayı planlıyor. Tamam, beni tekrar ara. Şah şaşırmıştı. Efendim? Beni Ridley'in PDA'sından yeniden ara. Haydi çabuk. Şah bu kez itiraz etmedi. Bu Aleman'ın uzmanlık alanıydı. Adama güvenmeliydi. Ridley'in PDA'sından Aleman'ın numarasını çevirdi. Diğer taraftaki telefon açıldığında aynen çevirmeli modemin sesini andıran tiz, ıslığa benzeyen bir ses duyuldu. Ekranda bir mesaj belirdi. Birkaç dakikaya ihtiyacım var. Lev. O anda Şah yan gözle bir hareket algılayıp başını çevirdi. Hareket üzerine doğruca gelen bir çamurlu ayakkabının burnuna dönüştü. Şah başını yana çekerek bu tekmeden kaçındı. Ama ancak darbenin etkisiyle hafifletmeyi başarabildi. Yanağına aldığı topuk darbesiyle karşıda oturan Beck'in üzerine doğru savruldu. Şah kendini toparlayıp başını çevirdiğinde Ridley'in yeniden saldırmasını bekliyordu. Ama onu bekleyen güçlü bir hava akımı ve kabin içine dolan pervanelerin kulakları sağır eden gürültüsüydü. Ridley'in kabinin açık kapısının önünde durmuş, elleriyle kapının çerçevesine tutunmuştu. Ceketi kuvvetli rüzgarla uçuşuyordu. Dünyayı ayaklarımızın altına serebilirdim diye bağırdı. Dünyayı yok edeceksin sen. Şah doğrulurken yanıt verdi. Ridley biraz daha geriye çekilerek aşağı baktı. Yükseklikten rahatsız olarak yüzünü buluşturdu. Şah aptallık etme dedi. Ölüm bana hapsedilmekten daha çok yakışacak bir seçenek. Ben özgür olmak için doğmuşum. Beck'e baktı. Sonsuzluk bekliyor. Kapının çerçevesinin dışına çıktı ve kendini yüzünde mutlu bir gülümsemeyle boşluğa bıraktı. Şah ve Beck kapıya koşarak onun havada dönerek düşmesini beklediler. Yüzüstü yatay bir çam dalının üstüne düştü. Bu onun tepetaklak olup baş aşağı düşüşünü hızlandırdı. İkinci bir dal kolunu kopardı. Ardından kanlar içinde çam ağaçlarının oluşturduğu kubbede kayboldu. Şah açık kapıdan yana çekilerek kapıyı kapadı. Ondan önce içeri girmiş olan Beck'e döndü. Kendisi için düşündüğü büyük sonun böyle olduğunu hiç sanmıyorum dedi. Beck yanıt verirken bir yandan da pencereden aşağı baktı. Ridley, aman tanrım. Beck'in çığlığıyla Şah da pencereye yanaştı. Pilotun üzerinde daireler çizdiği kampiyenin büyük çimenlik alanı altlarında dönüyor gibiydi. Durum umutsuzdu. At enkaz halini almış, çivi Tao'nun yanında yerde yatıyordu. Fil, çimenlik alanda Hydra'nın karşısında tek başınaydı ve yavaş yavaş geri çekiliyordu. Canavar başlarını ve vücudunu yere eğmiş, aynen saldırmaya hazır bir kedi gibi ilerliyordu. Fil, çimenlik alanda kırmızı bir lekeye dönüşmesine saniyeler kalmıştı. Rejenerasyon yeteneği sayesinde bu saldırıdan sağ olarak kurtulmayı başarsa bile büyük olasılıkla çıldıracaktı. Birazdan dostunun korkunç ölümüne tanık olacağı duygusu Şah'ın kalbinin sıkışmasına neden oldu. Sonra birden Gatling silahını anımsadı. 63. New Hampshire. Hydra'nın ilk başını saldırısıyla birlikte fil bıçağını havaya kaldırıp birden ona doğru indirdi. Jilet keskinliğindeki bıçak Hydra'nın ağzının tam boynun üstünden kesti. Yaralı baş geri çekilip iyileşirken ikincisi saldırdı. Bir saniye sonra da bunu bir üçüncüsü izledi. Geriye doğru çekilen fil bıçağını akıl almaz bir hızla sağdan sola savuruyor, üzerine gelen başlardan oluşan barajı derin keseklerle yarıyordu. Hydra ise iyileşmeyi hemen saldırmayı sürdürüyor ama acı direncinin fazla olmaması yaralanan kafasını ancak tam iyileştikten sonra saldırıya dahil edebilmesine neden oluyordu. Fil tüm çabalarına rağmen her atakta daha da geriye çekilmek zorunda kalıyor, çıkmaza sürükleniyordu. Bu kazanılması imkansız bir savaştı. İki baş birden saldırıya geçtiğinde fil bıçağını sağdan sola savurarak yatar bir hamleyle iki kafayı birden kesmeyi planladıysa da sağdan saldıran üçüncü başı göremedi. Bu baş onu ısıracağı yerde kuvvetle bacağına vurdu. Fil yana düştü. Diğer iki başa salladığı bıçak darbesi boşa gitmişti. Aldığı darbeyle öylesine şiddetli ki bacağı kırıldı ve elindeki bıçak fırladı. Bıçak havada daireler çizerek uçtu ve değil uzanıp alması, görmesi bile çok zor olan bir noktada çimenlere saptandı. Kemikleri yeniden bir araya gelip kaynarken fil çok yoğun bir kaşıntı hissetti. Kirişlerinin ve damarların uzayarak birleştiklerini hissediyordu. Öfkeyle homurdanarak ayağa kalkmaya çalıştı ama Hidra çoktan üzerindeydi. Güçlü dişler her iki baldırına birden kilitlenirken dayanılmaz bir acı hissetti. Hidra'nın keskin, kana biçimindeki dişleri kolayca et ve kemiklerinden geçmiş, onu kıskaca almıştı. Hidra başını kaldırarak onu havalandırdı ve sonra da fırlattı. 6 metre kadar ileride çimenlerin üzerine düştüğünde derin ısırık yaraları iyileşmeye başlamıştı bile. Bu arada canavar yeniden saldırıya geçti. Bu kez onu kalçasından yakalayarak havaya kaldırdı. Onunla kedinin fareliyle oynadığı gibi oynuyordu. Fil bu kez yan düşerek kolunu kırdı. Yeniden ayağa kalkınca öfke içinde bağırıyordu. Yeni bir saldırı bekleyeceği ya da kaçacağı yerde savaş çığlıkları atarak saldırıya geçti. Koşarken küçük bıçağını çıkarıp henüz iyileşen eline aldı. Bu yaratığa pek zarar vermeyecekti ama hiç yoktan iyiydi. At cipin arka kapısına tutunarak doğruldu. Arabanın yanına yaslandı ve dehşet içinde filin oyuncak bir bebek gibi havaya savrulup fırlatılmasını izledi. Hidra'nın bıraktığı fil havada kandan bir yay çizerek yere düşüyor ama daha yere düşmeden yaraları kaybolup iyileşiyordu. Tekrar tekrar yaralanmasına rağmen vücudu her defasında rejenere olup iyileşiyor. Bu arada çıldırmadığı gibi düşmana odaklanma yetisini de asla kaybetmiyordu. Hiç değilse şimdilik. At arabadan destek alarak aracın arka tarafına geçti ve arka kapağı açtı. Plastik paneli kaldırdı ve ortaya çıkan tuş takımına gereken şifreyi kodladı. Kilit açıldı, paneli kaldırdı ve oradaki silahları inceledi. Tabancadan dürbünlü tüfeği, Claymore mayından roket atarı, hafiften en ağır çok sayıda ve türde silah vardı. Doldurulmuş bir 40 mm roket atar takviyeli Sop Mod M4 aldı ve sendeleyerek yeniden aracın ön kısmına geçti. Yeniden savaş alanına baktığında havadaki tuhaf kokuyu fark etti. Bakırı andıran kan kokusu ile uzun süre güneşte kalmış kokuşmuş balık kokusunun karışımı gibi bir şeydi. At, Hydra'nın yeniden file doğru saldırıya geçerken çimende kaydığını fark etti. Çimenlik alanın her tarafı kan gölleriyle kaplanmıştı. Bakırsı koku filin kanından yayılıyordu. İğrenç kokuşmuş balık kokusuyla sa Hidra'dan. At kusma hissini bastırıp nişan aldı. Ama elini tetiğe götürdüğü anda götürdüğü bir şey parmağını geri çekmesine neden oldu. Fil sanki makinist olmayan treni durdurmaya giden Superman gibi Hidra'ya doğru saldırı geçişe geçmişti. Bu gerçek anlamda çılgınlıktı. At Hidra'nın başının birden çok ağızlarıyla file doğru uzandığını gördü. Eğer fil o anda topa dalan bir beyzbol oyuncusu gibi çimenlere sıçramasaydı, başları onu tamamen paramparça edeceği kesindi. Duramayıp kendi ivmesiyle çimende sürüklenen fil, Hidra'nın altından geçerken küçük bıçağını yukarı kaldırıp sapladı ve yaratığın göbeğinde yaklaşık 1 metre uzunlukta bir yere kaçtı. Bıçak, kadın et tabakasını keserken yırtılan kağıdı andıran bir ses çıktı. Bıçak bir kemiğe takıldı ve filin elinden fırladı. Ama verebileceği zararı vermişti. Hidra, iç organları ve bağırsakları karnından dışarı fırlayıp bir geminin çapası gibi çimenlerde sürüklenirken yana devrildi. Bir yandan yarası iyileşirken başları sağa sola uzanıyor, kendi iç organlarını ısırmaya çalışıyordu. Ama dışarıda kapanamayacak kadar fazla et vardı. Dolayısıyla yara açık kaldı ve pis kokulu kanı çimenlerin üzerine giderek daha fazla aktı. Hidra deliye dönmüştü. Ama süre gelen acısının kaynağını keşfetmesi uzun sürmedi. Hızla kendi iç organlarını koparıp kenara attı. Yarayı büzüşmüş et parçalarından temizledi ve böylece iyileşebilmesini sağladı. At hareketsiz Hidra'ya nişan aldıysa da fil yine atış sahasına girdi. Fil diye bağırdı. Yat. Heybetli adam hareket etme fırsatı bulamadan Hidra'nın başlarından biri döndü ve fili buldu. Uzanıp onu kaltısından yakaladı. Çene kemikleri aynen bir timsahınkiler gibi açılıp kapanıyor. Bir an aman vermeden göğsüyle kalçasının arasındaki büyük et parçalarını koparıyordu. Fil bağırarak yere düştü. Hidra doğrulurken ikinci bir baş daha yüzü koyu yatan adama doğru saldırıya geçti. Ama savaş bitmemişti. Baş asla hedefine ulaşamadı. Bir dizi izli mermi havada yay çizerek aynen bir lazer ışını gibi başın üzerine yağdı ve yaratığın kafasını kıymaya çevirdi. Kafasız boyun havada ölmek üzere olan bir yılan gibi kıvrandı. Bu arada Hidra'nın diğer başları havaya yönelmişti. At Hidra'nın bakışlarını izledi. Çimenlik alanın üzerinde dönen helikopterden açılan ikinci bir Gatling yaylım ateşiyle saçılan mermiler Hidra'nın yan tarafına isabet etti. Hidra acıyla böğürürken hızla iyileşiyor ve ağır ağır yürüyerek helikopteri izlemeye çalışıyordu. Helikopter ise yaratığı üzerine çekecek kadar alçaktı ama asla ulaşılmayacak bir yükseklikteydi. Helikopter çimenlik alanın üzerine daireler çizer ve sürekli yeni Gatling salvalarıyla yaratığı ateş altında tutarken at birden havada küçük bir siyah nokta fark etti. Noktanın bumerangı andıran formu algılamasıyla yüzünde bir gülümseme belirdi. Süvari birliği yetişmişti. 64. New Hampshire. Hangar kapağı açılırken Crestent'in arka bölümünde sert bir rüzgar esiyordu. Rüzgar insanın tenini kabartacak kadar soğuk, nefesini kesecek kadar güçlüydü. Ama kale ve vezir tem tulumları, yüz maskeleri ve kaskları içinde bunu fark bile etmiyorlardı. Arka kapak açılmaya devam ederken kale vezire baktı. Bunun işe yarayacağından emin misin? Vezir kale ile birlikte Cebeli Tarık'tan başlayan uçak yolculukları sırasında topladıkları silaha baktı. Bunun için gerek silah bölmesine, gerekse ilaç dolabına karıştırmaları gerekmişti. Koyu Mavi'nin kısa bir süre içinde toparladığı uzman önerileri sayesinde Alexander Diodorus'un iksirinden 3 dozu ateşleyebilecek yüksek güçlü bir silah oluşturmuşlardı. Şimdi sıra bunu test etmekteydi. Birçok şey ters gidebilirdi. Silah takılıp kilitlenebilirdi. Enfeksiyon mekanizması bozulabilirdi. Tabii iksir de etkili olmayabilirdi. Vezir hiç kuşkusuz diye cevapladı. Arka kapağın açılması tamamlandı ve hoparlörde pilotun sesi duyuldu. Hedef göründü. İşaretimle atlamaya hazır olun. 3. Kale bir at 4 Zmav silahını omzuna taktı ve sıkıca bağladı. Silahın bir tankı ya da iki zırhlı aracı bir anda havaya uçurabilecek güçte tank savar roketleri atabiliyordu. 2. Veziri dürttü. Hey, aşağıda seni göremezsem, cehennemde nasıl olsa görürsün. 1. Haydi şimdi. Vezir ve kale, Kristant'ın arkasından atladılar ve çok kısa bir süre içinde yaklaşık 2 kilometre saatlik düşüş hızına ulaştılar. Hava akımı aşırı yüklüydü. Ağır silahlı bedenlerini hızla çarpıyor, düşüşlerini kontrolsüz bir savrulmaya dönüştürmekle tehdit ediyordu. Ama onlar kol ve bacaklarını sonuna kadar açmış bir halde düşüşü kontrol edip hedefe yönelmeyi başardılar. 2,5 dakikalık düşüşün ilk 1 dakikasında hızla ilerleyen ve yüzleri maskeleri buğulandırılmış, görüş açıları tamamen engelleyen bulutların arasından geçtiler. Bulutlardan çıktıkları anda nem dengelendi, buğu kayboldu ve altlarındaki manzara ortaya çıktı. Hidra, küçük siyah bir helikopterin yan kısmından dışarı uzanan, döner namlulu Gatling makine tüfekten açılan yaylım ateşinde bükülüyor, kıvranıyordu. Güneş çimenlik alanı kaplayan kan gölünde yansıyordu. Eski, harap bir arazi aracındaki enkazındaki küçük bir adam sürekli olarak el bombası fırlatıyor, böğren yaratığın çevresinden kan ve et parçacıkları etrafa saçılıyordu. Yaratığın böğürmesi o kadar yüksekti ki, vezir ve kale hızla esen rüzgarı ve kasklarına rağmen bulundukları noktadan net olarak duyabiliyorlardı. Ama kalenin asır dikkatini çeken, Hidra'dan 15 metre ötede çimenler arasında yatan bir ceset oldu. Bir an dehşetle irkildi. Onu tanımıştı. Adamın iri bedeni ve koyu teni ona tanıdık gelmişti. Gerçi bunu yükseklikten emin olmak olanaksızdı. Ama içgüdüleri bunun filin cesedi olduğunu söylüyordu. Kıvrılmış hareketsiz yatıyordu. Çevresi koyu, kırmızı bir kan gölüyle kaplıydı.